Merhabalar, ben Türkiye'nin yıl sonunda çok popüleşen sinema yazarı Umut Çağıntaş ve o podcast'in yeni bölümünde Seda Artar'la birlikte tekrardan huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Merhabalar efendim, nasılsınız? Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Ya bir tek yıl sonunda hatırlanıyorum. Bu kadar da şey yapmayın canım. Yüzüme vurmayın.
Şöyle yıl ortasında evet. Bir liste falan yapsınlar. Seni o oralarda da çağırsınlar.
Öyle bir şey vardı. Bir eleştirmen grubu mid-season listesi çıkartıyor galiba.
Öyle bunu, mi? Çok mantıklı.
Bu işe de girişeyim.
Çok mantıklı. Yani şeyden önce, mesela kandan hemen önce... Bu leşlikler içinde de izleyecek bir şey bulabilirsiniz listesi. Kandan hemen sonra da bütün yıl bu filmleri bekleyeceksiniz listesi.
Ay, Kan'a gitmek nasip olsa da artık gerçekten kanlı listeleri erkenden biz de yapsak ya. Bu Kan filmlerini yakalayacağız diye ömrümüz geçiyor. Vallahi ben çok sıkıldım Seda. Sen nasılsın seni. Bu arada?
Ben iyiyim. Avrupa tatile çıktı. Onlar yenilince biz de yenilmiş sayılıyoruz biliyorsun.
Geçen bölümle ilgili olarak Bahadır bana dedi ki enerjiniz çok düşüktü.
Ha, olabilir, doğrudur.
Ben kabul etmiyorum bunu. Enerjimizin en yüksek olduğu bölümlerden biriydi. Bahadır bize gaslighting yapıyor.
Aşk olsun. Bahadır'cığım sen beni ara tatlı, ben anlatırım sana. Zaten beni her arayanı anlatıyorum sürekli olarak. Başıma ne geldi biliyor musunuz falan diye. Hayat ya.
Ya evet, maalesef. Ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bir sene daha bitmek üzere diyerek de böyle bir konuyu da bağlamış olayım. Evet efendim, nelerden konuşacağız? Yine sezonda birkaç gelişme var. İzlediğimiz bir iki şey var. Onları konuştuktan sonra da bu yıldan 2023'ü özetleyen bir film, bir dizi, bir kitap seçeceğiz ikimiz de. Başlayalım madem, keyifli bir bölüm olacak gibi. Şu Oscar kısa listeleriyle girizgahı yapalım. Bilin bakalım hangi ülke uluslararası film kategorisinde yine ilk 15'e kalamadı. Enine boyuna konuşalım Seda. Sence neden kalamadık?
Anlamıyorlar filmimizi. Bizi anlamıyorlar. Fazla iyi.
Ben şey duydum bu arada. Nuri Bilge Ceylan'dan Türkiye'yi kötülemesi istenmiş.
O da hayır asla olmaz demiş. İstiklal Marşı'nı okumuş değil mi?
Ay, Bilge Bey de asla yapmaz böyle bir şey gibi geliyor ama belli de olmaz. İşin ucunda Kültür Bakanlığı'ndan fon almak varsa söyleyebilir.
Ay çok iyiydi.
Türkiye yine ilk 15'e kalamadı ama yani hepimiz tahmin edebiliyorduk sanırım bunu. Akademinin çok da umurunda olmayan bir yönetmen Nuri Bilge Ceylan. Her ne kadar Kan'ın Fatih'i olsa da henüz okyanusun diğer tarafını fethedemedi. 3 maymundan bu yana bizim Oscar kurulumuz her filmi göndermesine karşı hiçbir şekilde finalist olamadı. Bir tek 3 maymun olmuştu. O da çok enteresan. Zeki Demirkubuz'un hırsızlıkla suçladığı film. Belki Zeki o yüzden sinirleniyor.
Belki o yüzden her yerde aslında benim fikrimde diyor. Olabilir.
Olabilir, olabilir. Ya eminim Zeki Demirkubuz kendi çekmiş olsaydı fikri Oscar'a gider ve aday bile olurdu bu arada. Bu da bir kesindir yani.
Kesindir. Ama dün Zeki Demirkubuz kendine şöyle güzel bir viski koymamış mıdır? Liste açıklanınca.
Ya da şey, bugüne halı saha ayarlamıştır. Çok vizyonlu olmadığını biliyoruz çünkü. Pardon, ben de çok dikkat etmem gerekiyor. Zeki Bey'e isim vermeden küçük dokundurduğum için uyarı aldım yukarı üst mertebelerde. Bunu kayıtta tutmalı mıyım tutmamalı mıyım bilmiyorum ama... kısa listelerin genelinden de söz edelim istiyorsan, hı-hı, Seda. Göz atma fırsatın olmuştur. Neler hissediyorsun? Kutumuzda ne hissediyoruz?
Yani çok olgunlaştırılmış bir fikrim yok. Uluslararası filme baktım. 8 tane falan farklı line-up oluşturdum kendime. Ama herhalde şey kesin içeride, onu biliyoruz hani. Zone of Interest kesin içeride, onu biliyoruz. Neyle tamamlanacak? Sen onu düşündün mü? Ona kafa yordun mu? Ya da yormuşsundur eminim ki finalize ettin mi?
biraz finalize ettim. Ben Society of the Snow'un alacağını düşünüyorum uluslararası film Oscar'ını. Bence bu senenin All Quiet on the Western Front'u o film. Şimdi 4 Ocak'ta sanırım Netflix'te yayınlanacak. Gelecek, 4 Ocak'tan sonra anlarız zaten durumu. A Zone of Interest çok böyle şey bir aday yani, yüksek mertebe, prestijli bir adayı zaten. Kesin aday olur gibi geliyor. Öğretmenler Odası bence yine seyirci canlısı bir işti. Biz de beğendik. Eleştirel anlamda da başarılı. Onu da adaylar arasında görürüz diye düşünüyorum. Sonrası birazcık karışık. Ya Fallen Leaves, Kaurismäki sadece bir kez aday olmuş Oscar'a. Finlandiya'da bir kez aday olmuş bu arada yani. Bir tek Kaurismäki filmiyle aday olmuş. Beğenildi, konuşuldu. Altın Küre'den aldı. Alma Pöyste adaylığı çok dikkat çekici. Bir ona gidiyor gözüm. Şeyi izledim dün akşam. İtalya'nın adayını izledim. Aman yarabbim, öyle bir duygu sömürüsü filmi ki Garrone beyefendi göçmenler hakkında film çekmek için Senegal'e gitmiş. Seda, filmin her sahnesi ağlamamız için yapılmış.
Hiç öyle hayal etmemiştim o filmi.
Aman ya Rabbi. Şey çok övülüyor. Perfect Days, ben Perfect beğenmedim Days, ama o da çok övülüyor. O da gözüme çarpıyor. Ya şey, bu sene bence güzel bir yarış var. Dolu dolu, böyle saçma film sayısı çok az ilk 15 içerisinde. Çoğunda izleme şansımız oldu. O yüzden de mutluyum. Şey de mesela bak, Ukrayna'nın adayı da, yani onu izleyip de sinirleri bozulmayacak tek bir insan var mıdır acaba?
Ve bir belgesel değil mi? O zaten belgeselde de göreceğiz onu diye tahmin ediyorum.
Evet, iki tane belgesel. Hatta 3 tane belgesel var bu sene uluslararası film kategorisinde. Fas'ın adayı, Tunus'un adayı, Ukrayna'nın adayı.
Barbie'nin makyaj saç tasarımına girmemiş olması bence enteresan. Yani çok da değil aslında ama enteresan yine de. Yani tasarımı bu kadar öne çıkaran bir filmde, bu sanat sepet kategorilerinin hepsinde adaylık bekliyordum ben. Bu listede görmemek beni şaşırttı. Bilmiyorum, seni de şaşırttı mı? Başka da yok benim.
Şeyi söyleyelim o zaman. Pedro Almodovar ve Wes Anderson'ın filmleri kısa filmde ilk 15'e kaldılar. Diane Warren hanımefendi yine kimsenin izlemediği bir filme, kimsenin dinlemediği bir şarkı yapmış. Muhtemelen aday olacak arkadaşlar. Şimdiden kendinizi hazırlayın. Flamin' Hot diye bir rezalet. Ben şeye çok üzüldüm. Past Lives'ın müziklerini çok beğenmiştim ben. Özgün müzikte ilk 15'e girememişler. Evet. Onun haricinde de yani çok da böyle bir şaşkınlık yaratacak bir şey yok. Evet efendim, bu arada 96. Akademi Ödülleri'nin adayları 23 Ocak'ta açıklanacak. Bir ay kadar bir zaman kaldı. Biz de zaten o bir ay boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Merak etmeyesiniz. Ödül sezonundan haberlere Altın Küre ile devam edeceğiz. Çünkü Altın Küre'den çok enteresan bir duyuru geldi. Bu seneki sunucularını seçmişler ve sunucusunu ben tanımıyorum. Bu nasıl olabilir?
Bence ben tanımıyorum sandım. O kim ki diyecektim. Sonra biraz utandım bunu demekte.
Ay ben şey, sen çok Netflix stand-up'ları falan tüketiyorsun ya. Belki denk gelmişsindir diye sana soracaktım.
Tanımıyorum.
Joe Coy diye yarı Amerikalı yarı Filipinli bir komedyen. Kendisi Chelsea Handler'ın programından ünlü olmuş. Orada panelistmiş uzunca bir süre. Şimdi Netflix'te birkaç stand-up'u var. Ben bir Altın Küre'den önce bir tanesine bir bakmayı düşünüyorum açıkçası. Merak ettim yani, nasıl seçildi, neden seçildi bilmek istiyorum. Sevindim. Neden sevindim? Çünkü ezberi isimlerdense bence yeni bir şeyler denenmesi çok okey. Şu sunucu havuzunu büyütelim. Üzüldüm. Ay yine mi erkek?
Evet, doğru diyorsun.
Yani, neden dedim.
Ama çünkü kadınlar çok akıllı ve kabul etmiyorlar.
Evet, o da doğru. O da doğru.
Ali Wong'a gitmişler galiba, kabul etmemiş.
Aa bak, çok tatlı olabilirdi.
Çok tatlı olabilirdi, evet. Yani şu an bunu uydurmuyorsam kendi kendime. Bir Ali Wong,
bence güzel bir uydurma gördüm. Bu arada.
Uydurduysam da uydurdum. Hadi bakalım.
Yarışır be. Kimi isterdik peki? Onu da bir konuşalım. Yani bir sunucu olarak Altın Küre ya da Oscar'da kimi görmek isterdik?
Kimi görmek isterdik?
Cem Davran. Meltem Cumbulla hem de.
Hande Ataizi'yle.
Yok yok, Meltem Cumbul biliyorsun. Altın Küre'de sahneye çıkmış bir oyuncumuz.
Bence yani ruhsar olarak Hande Ataizi, ki aynen ruhsarda göründüğü gibi görünüyor. Ve artık yaş almış Cem Davran fena bir şey değil. Fena bir ikili değil. Ruhos bu falan der. Şeyde. Altın Küre sahnesinde. Hande Ateyze'ne. Evet. Neden olmasın?
Ya ben şeyden dolayı korkuyorum. Ya Hande Ateyze olursa insanlar bu kim diye merak edip Bihter'i izleyecekler. Bence bunu onlara yapmamalıyız.
Ya pardon da biz onların kötü seçimleri yüzünden neler neler izledik. Onlar da
O da
Bihter
doğru. O da doğru.
izlesinler.
Fleabag esintili bir ithal. Yabancılıkta çekmezler. Ben her ödül törenini Tina Fey ve Amy Poehler'ın sunması gerektiğine inananlardanım.
Hı, katılıyorum.
İlk önce onlara gidilmeli, ısrar edilmeli, milyar, milyon değil, milyar dolarlar dökülmeli.
Önerilmeli net bir şekilde.
Aynen. Ve böyle bir senelik falan değil. Altın Küre çok akıllıydı. 3 senelik anlaşma yapmıştı onlarla peşine. O tarz bir şey isterdim açıkçası. Oscar'ı bundan sonraki 10 sene mesela Tina ve Amy sunuyor. Hatta bir noktada Tina ve Amy'nin evinde dağıtılıyor ödüller
Ha
falan.
mesela şöminenin başına diziliyoruz.
Herkes aşırı sarhoş.
Tabii
Bradley
ki.
Cooper sahneye çıkıyor, işiyor falan.
Art imitating life, life imitating art.
Öyle. Ne düşüneceğim bu şekilde. Maya Rudolph'u da isterdim bu arada. Onu da çok seviyorum. Bir de yani Maya Rudolph be. Minnie Riperton'ın kızı
Muhteşem.
ol. Paul Thomas Anderson'la evlen. Yani yaşayan en komik kadınlardan biri olması ayrı. Yetenek, yetenek, yetenek. Hanımefendi ya.
Ne
Dünyaya bir daha
yapıyorsunuz
gelsem Maya
ya?
Rudolph olmak isterdim. Ama şeyden çok korkuyorum. 6 tane doğuramazdım ben muhtemelen.
Hepsini kendim doğurdu biliyor muyuz? Yoksa şey taşıyıcı
Evet.
annelik durumları var mı?
Yok, hepsini doğurdu.
Bir de böyle bereketli de kadın gibi bir kadın yani.
Maşallah. Vallahi Maya Hanım'dan öğrenecek çok şeyimiz var.
Çok. Bir kere doğurmuş bir insan olarak bunu onaylıyorum. Öğrenecek çok şeyimiz var.
Ben daha hiç doğurmadım ama Allah büyük. Geçen
Allah
gün okudum
büyük.
bir yerde. Erkeklerde doğurabileceği kanıtlandı. İnşallah. Allah'ım biliyor ne kadar istediğimi. Neyse.
Canım gerçekten istersen olur biliyorsun.
Tabii canım. Ben inanıyorum buna. Arnold Schwarzenegger de öyle doğurmadı mı filmde?
Evet, filmi var, belgesel.
Ay, oradaki romantik interest'in Emma Thompson olması peki?
Olması, evet. İnanılmaz gerçekten.
Evet, ekleyecek bir şeyiniz yoksa Sayın Ayter, şu izlediğimiz filmi ve diziyi de konuşabiliriz bence. Ne dersiniz?
Yes please. Yes
Yani yaşayan en iyi yönetmenlerden biri olduğunu iddia edeceğim ben artık. Pets oldun. Son taş yapıtı. A Fire, Rotter Himmel'i izlemiş Seda.
İzledim.
Ve çok beğenmiş. Gidip yıldız vermiş.
Gidip 5 yıldız verdim. Bilmiyorum gördünüz mü? Bakın en sevdiğim
Gör.
filmlerde bile elim titrer 4,5 basarım. Çok beğendim ya. Yani bittiği anda bu kusursuz bir film ve tekrar izlemeliyim hissiyle dolduğum ilk film bu sene.
Direkt bir
Çok çok
numaran gibi.
beğendim. Yani evet tuhaf. Listeme sürekli bakıyorum. Şu an evet 1 numara oymuş gibi geliyor. Bilmiyorum belki şeydir hani yakınlık etkisidir. Hani çok beğendiğim başka filmler de oldu ama onlar izleyeli çok vakit geçti üstünden falan. Ya bu filmin sonunda gelen etkiden bahsediyorum daha çok. Sinema falan diye çıktım ben. bu hani bu çok nadir filmde oluyor. Ne bileyim mesela şeye falan gidiyorum. Portrait of a Lady on Fire'a falan gidiyorum hani. Buna benzer başka bir his ve doldum. Ben böyle Avrupalılarla iyi anlaşıyorum ya.
Onu diyecektim ben de. Bir Avrupalılık imzası da bu. Sinema
Olabilir,
etkisi.
olabilir gerçekten de. Yani Greta Gerwig çok iyi bir yönetmen ama asla böyle bir film çekmeyecek.
Yani.
Hepimiz biliyoruz ki. Mesela niye bir kadına çaktım durup durup bilmiyorum.
Bilmiyorum ki.
Affet
Böyle bir şey
Greta.
takıntılı gibisin kadınlar konusunda.
Biraz...
Sakin, sakin ol istersen.
Evet, biraz öyle. Çekememezlik diye tahmin ediyorum. Evet, çok beğendim. Ama buyur sen konuş.
Aa. Bana atıldı top. Ben şeyde izledim. İstanbul Film Festivali'nde izledim. Çok etkilenmiştim ve filmdeki çalan In My Mind diye bir şarkı var ya,
Evet,
Walnuts'ın.
çok güzel.
Yani çıkamıyorum şarkının içinden. Üzerinden düşmüş düşünün. 8 ay geçmiş. Bence de bu senenin en iyi filmi olması muhtemelen. Muhtemel. Ben daha kişisel bulduğum, kişisel bir yerden beni yakalayan bir film var. Onu 1 numarama koydum ama 2 numaram benim de Efe'ye. Ben Pet Sol'u çok seviyorum zaten. Beni bugüne kadar hiç üzmedi. Ama şunu söyleyebilirim belki. Transit ve Phoenix gibi daha teknik açıdan insanı içine alan ve etkileyen işlerinin ardından Undine ve Efire'la bence yeni bir sayfa açtı. Ben burada çok daha kişisel, çok daha ne denir, duvarlarını indirmiş. İnsan ilişkileri üzerine de teknik olmayan, çok daha duygular üzerinden kafa
Evet, çok
yoran,
minimalist.
metinsele evet, metinsele de bağlı değil ama bir taraftan da tamamen metinle alakalı, edebiyatla alakalı. Üretim yapan bir yönetmene dönüştü. Çok büyük bir şey ya, şans da yani onunla aynı çağa denk gelmiş olmak, işlerini böyle en ön sıradan hemen izleyebiliyor olmak. Filmin başrolünü bir övmek isterim. Çünkü müthiş oynuyor bence çocuk. Dünyanın en itici ana karakterlerinden biriyle empati kurmamızı sağlıyor desem yanlış mı olur? Bence
Yani
çok
empati mi o
olmaz.
kelime bilmiyorum ama böyle şey yani hani birkaç şeyi görüp bunu ben de yapıyorum hissi yaşadım ve böyle utandım
Evet.
kendi kendime falan hani.
Hem seni şey yapıyor, yani nasıl söyleyebilirim bunu? Öyle bir hazırlıksız yakalıyor ki seni.
Evet.
Seni bir yere çekiyor, o karakteri sana izletiyor. İzletirken bir anda seni kendinle yüzleştiriyor ve utançla izlemeye devam ediyorsun. Bir taraftan hem kendine çok uzak sandığın birisi, bir taraftan da sürekli yakaladığın bir karakter. Ve çok da yani öyle basit şeylerle yapıyor ki bunu. İşin zaten en keyifli kısmı da o. Marifetin orada konuşturuyor. Çok gündelik böyle çatışmalar üzerinden bile bir sürü şeyi geçirebilen bir film. Anlatabilen bir film yani. Karakterin o dipsiz kuyu ruh haliyle ilgili. Ne diyebilirim başka bilmiyorum. Ben de çok beğendim. Çok etkilendim.
Ha bir yandan da yani böyle çok küçük bir film. Kendi halinde dört kişinin arasındaki dinamikler üzerinden bir hikaye anlatıyor. Yani gerçekten film boyunca toplam beş tane diyaloglu rol var falan. Ama bir yandan da dünyanın haliyle ilgili bir yorumu var. Yani o küçükten büyüğe, büyükten tekrar kişisele gelen o hikayenin döngüleri beni çok çarptı. Çok olgun ve çok korkusuz bir yönetmen o anlamda. Ve şey gibi bir derdi yok. Anlaşılmak birincil derdi değil yani. Ama abstrakt bir şey de yapmıyor. Hani çok deneysel ve çok abstrakt bir şey de anlatmıyor aslında. Küçücük bir hikaye anlatıyor. Böyle suya düşen bir damla gibi o büyük dalgalar halinde büyüyor ve dünyanın durumuyla ilgili bir şey söylüyor. O yüzden çok etkilendim.
Yani şeydi, o 4 kişi üzerinden galiba bir max 5'e çıkıyor senin de dediğin gibi. Hatırlamıyorum çünkü başka karakter. Böyle birbirimizi değil anlamak falan ya da dinlemek, hani görmeye dahi tahammülsüzleştiğimiz bir çağdayız ya artık ve o tahammülsüzlüğü o kadarcık minimal bir hikaye üzerinden böyle evrensel bir yere çekebilmesi olağanüstü. Ay finali de çok güzeldi ya hakikaten. Çarptı geçti. Vurkaç diyebilir miyiz?
Dedik.
Dedik. Dedik. Paula Beer hanımefendi.
Hanımefendi.
Genleriniz. Genleriniz. Yani 2023'ün zirvesidir sizin genleriniz. Maşallah.
Muhteşem bir
Sinir
kadın
bozucu da
gerçekten.
yeteneklisiniz ya. Evet. Daha çok
Ya bir de
izlemeyi de çok isterim.
aynen ben de katılıyorum. Sen de büyürken Almanca için sürekli kulağının dibinde ya Almanca çok kaba bir dil dendi mi? Bir bu tek benim mi başıma geldi?
Yok. Şimdi ama benimkisi çok şey bir durum. Ama derler, evet. Benimkisi çok
Derler.
biricik bir
Almanca kabul
durum.
etse. Fransızca çok kibar ama
Aynen.
Almanca çok... Arkadaşım, nerenin Almancasından bahsediyorsunuz siz?
O
Şimdi
şiir
bir şey
okurken
söyleyeceğim.
hiç de kaba
Hayır, şimdi bir
gelmedi.
şey söyleyeceğim. Irkçı diyeceksiniz de hani. Sonradan öğrenilmiş Almanca kulağınıza takır tukur geliyorsa o Türk aksanı olduğundan dolayı olabilir yani. Doğru konuşulduğunu, mesela Berlin'de konuşulan Almanca şıkır şıkır bir dil yani. Ben çok seviyorum Almancayı. Son zamanlarda da yolum hep
Katılıyorum.
Almanca ile
Ben
kesişti. Çok böyle şarkılı, şiirli bir dil bence. Ki Alman şiiri de Avrupa'da çok önemlidir. Zaten bütün dillerin atasıdır Almanca falan. Hani bütün kuzey dillerinin, İngilizce dahil. O yüzden de ben bir bilemedim yani. Kendimi sürekli bununla kavga ederken buluyorum. Almanca kim kaba diyor ya falan. 20 yıl önce hayatımda olan insanlarla bugünden kavga ediyorum.
Ben çok severim Almancayı ya. Benim maalesef bir de maalesef gerçekten bunun altını çiziyorum. Böyle bir Almanya'da yaşayıp işte sonra belli sebeplerden Türkiye'ye dönmek zorunda kalmış bir babam var. O yüzden aşırı Almanya sevgisi ve Almanca sevgisiyle büyütüldüm. O kablo TV'de en çok izlenen kanallardan birisi RTL'di evde. Sonra da bu gazla Almanca okuyacağım bir liseye gönderildim. Haftada 20 saat Almancamı aldım.
Ah.
Keyfim yerinde. Ne zaman isterseniz ezberden küssen verboten söylerim. Buradayım. Gelin üstüme. S1 diplomamla buradayım arkadaşlar.
Ben de şey köfte sipariş edebilirim
Aa.
Almanca, evet.
Aa, ich möchte diye mi?
Olabilir. Ya da hafta sonları sinemaya gittiğimi paylaşabilirim. Bunları
Oo.
yapabiliyorum.
Kinolar minolar diyorsun.
Amzon tak gehehins kino tabi.
Oo.
Şeyin fiilin yerine dikkat etmeni istiyorum. Bak çok doğru bir yere koydum. Evet, fiili bunu benim diyen yapamaz.
Nerede kuruldu?
Bunu benim diyen yapamaz lütfen.
Prepozisyonlar başa alındı. Yani vallahi tebrik ediyorum. O zaman Seda'mız Netflix'in ikinci parçasını yayınladı ve kraliçenin ölümüne uzanan The Crown'un son bölümlerinde konuşabiliriz. Sanırım final bölümü hariç hepsini izlemişsin.
İzledim.
İlk sorum şu, Margaret öldüğünde ağladın mı?
Çok duygusal bir bölümdü değil mi? Ay, ağlamadım ama çok. Çok hazırlaya hazırlaya geldi ya. Ya bir de Leslie Manville inanılmaz bir aktris. Daha çok izlemeliyiz sanki. Güzel çekilmiş bir bölümdü bence.
Katılıyorum. İyi bir
ya o gençliklerini oynayan bölümde. Oyuncuları nereden bulmuşlar? Yapay zekaya mı yaptırmışlar? Ben çok.
Bence Claire Foy ile Vanessa Kirby'nin bunlar şeyleri. Evlilik dışı çocukları. Erken yaşta doğurdukları bana öyle geldi.
Yani başka bir açıklamam yok benim de. Ya yani robot yapmış. Hani artificial intelligence. Ya da ağzım açık izledim gerçekten.
Vallahi burada ben sektöre girecek olsam bunu yaparım herhalde. Erkenden doğurup sonra kardeşimi, çocuğumu, küçüklüğümü oynaması için geleceğe yatırım gibi.
Neden olmasın? Evet.
İstismarında böylesi. Evet.
Ama işte bu matör mamaya halk gerçeğinde istismarda sayılmaz.
Yani bir de böyle evlerde büyüyen çocuklar da işte başka bir şey görmedikleri için sanırım çok özeniyorlar ve şov dünyasının bir parçası olmayı çok istiyorlar. O ün, para, şöhret üçgeninde. Neyse. Evet, kralına dönecek olursak. Ün ve para demişken.
Yani son bölümü izlemedim dediğim gibi. Ama bu sezon nasıl mümkünse ilk yarısından bile kötü gidiyor bence. Artık yani çok büyük bir romanın artık aceleyle yazılmış son sayfalarına gelmişiz hissi. İlk iki sezonunun yanına bile yaklaşmıyor bence. Kalite olarak. Açıkçası William'ın hayatı ve seçimleri ve aman tanrım bir gün kral olacağım ben. Hezeyanları da o kadar umurumda değil ki. Yani o yüzden çok da keyif almadım ben ama bitirmek için izliyorum. Sen nasıl buldun?
Ben Kate Middleton'ın ailesi Crown hakkında ne hissediyor bilmeyi çok isterdim. Çünkü Kate'in annesiyle ilgili yapılan itham bence korkunç.
Çirkin.
Bayağı hani kraliyeti kafeslemek isteyen, kızını da onların arasına sokmak isteyen bir anne var orada. Olabildiğince şey bir tonda tutulmuş bu. Düşük fakat hiçbir şekilde sakınılmıyor. Hı-hı. Korkunçtu bence. Buna ne gerek vardı bilmiyorum ama zaten Crown'ın son sezonu genel olarak kadın karakterlerini birer suçlu gibi göstermek. Şeyi sevdim ben bu arada William'ın hani çünkü Diana'nın ölümü sırasında Charles'a neredeyse şey yapacaktık ya üzülecektik o hale getirmişti dizi bizi. William'ın bir şekilde babasına olan siniri ve onunla yüzleşmesi bunu da hatta böyle bir sözsel ortaya dökülmesi okey yani benden yana okey. İsterdim ki Harry de böyle bir yüzyıldır yazılan bütün ergen karakterlerden bir tık farklı olsaydı. Çok kötüydü çünkü.
Çok kötüydü. Şey de oyuncu seçimi de bence hiç evet. Olmamış. O da sanki böyle şey William Origin Story'de oynar gibi oynuyor.
Yani şey gibi Peter Morgan'ın torunu varmış da ay şuna da bir rol diye oraya sokulmuş gibi yama duruyor. Ben anlamadım bu arada başta onun Harry olduğunu.
Harry olduğunu o kadar diyorsun.
Evet. Yani genel olarak benzerliği çok yakalamaya çalışan bir dizi diyemem. Ama bir yerden bir tutunursun yani. Okey tamam bu insan bu dersin. Harry olduğunu başta gerçekten algılayamadım.
İşte o şey saç renginden yakalayacaktın. O da senin hatan.
O da doğru. Onun haricinde bakayım.
Ama şey sahnesinde gözüm daldı bunu belirtmek isterim. Kraliçe William'a böyle bir fotoğrafını hediye ediyor ya Claire Foy ve Matt Smith'in olduğu gençlik fotoğrafını. Orada bir gözüm doldu gerçekten de. Ben de bir zamanlar gençtim ve aşıktım ve çok mutluydum. Ama bak korkunç bir hayat yaşadım ve bütün ülkenin balını yedim. Temalı bir hediyesi var ya.
Ay ne acılar çektin be
ne,
Elizabeth.
Ne acılar ya.
Ay yani gerçekten. O kadar varlığın içerisinde 2-3 tane ülke ziyaret ettin diye çok üzülüyoruz biz senin için.
Vallahi. Evet.
hiçbir geçerliliği olmayan o seyahatlerin falan filan. Eminim çok yorulmuşsundur. Neyse, nurlar içinde
neyse,
yatsın diyeceğim
rest
de.
Rest in peace anacım ya.
Evet ya, yani bilmiyorum. Peace. Neyse. Burada yeteri kadar peace yaşadı gibi geliyor bana ama. Neyse, atalarını yediği haklarla birlikte öbür tarafta umuyorum cehennem kazanlarında güzel güzel kemikleri ısınacak şekilde kaynatılıyordur.
Saray çok rutubetliymiş zaten biliyorsun. Artık dinlenme. Saray çok rutubetliymiş diyorum. Artık ısınma ve dinlenme zamanı.
Ay sarayda. Öyle boşluğa yan binaya bakıyordum. Yandaki kadın camından içeri bakıyorum zannetti. Perdesini öyle bir sinirle kapattı ki. Hanımefendi biz burada sinema sanat konuşuyoruz. Ne yapayım sizin evinizi? Görmüyorum etmiyorum. Manyak. Neyse. Buna da şahitlik ettiniz sayın dinleyiciler. Seda bir şey sorabilir miyim bu arada? Pet Sol'un filmine yıldız verdin. Crown'un da son sezonunu versem mi acaba şu an? Aradaki farkı anlaması için dinleyicimiz.
İki herhalde.
Evet. Sayın Arter yine acı konuşuyor.
Ama çok şey değil mi? Yani özellikle o William'ın storyline'ı böyle çok kötü çekilmiş bir gençlik dizisi gibi. Diyaloglar çok kötü. Kıyafetler hiç yaşanmışlık hissi yok. Ya böyle hep bakıp da inandığım bir şey olur ya. Bunda hiçbir şeye tutunamadım.
Yani katıldığım için bir şey de ekleyemedim. Çok katılıyorum. Böyle bir genel anlamda kopuktu son sezon. Şey yazmış birisi. Yani bu kadar iyi bir aktris olmasına rağmen Imelda Staunton Crown'un en kötü yazılmış sezonlarına denk geldiği için çok üzgünüm demiş. Yani aynı şeyi düşünüyorum. Son bölümü izlememişsin. Claire Foy ve Olivia Colman'ı da görmeye hazırsındır ama herhalde. Sosyal medya
evet,
seni
duydum.
Hazırlamıştır bunu. Bir enteresan da bir finali var. İzleyince belki yeni yılda konuşuruz. Seneye konuşuruz Seda.
Seneye konuşuruz.
Evet, hazır geldik. Şimdi bir şeyi söyleyelim. Haftaya yeni bir bölüm olmayacak. Biz de minik bir ara vereceğiz. Ödül sezonunda Christmas tatiline girdiği için. Bunun evvelinde dedik ki birer film, birer dizi, birer kitapla yılı özetleyelim istedik. Yani uzun uzun bir top 10 çıkaracağımızı. Onlar zaten Oscar boyda önünüze çıkacak efendim. İstiyorsanız takip edersiniz. Sizi övmek istiyoruz. Köşesi yerine kısacası 3 tane işle 2023'ü özetleyeceğiz. İstiyorsan Sedacığım kitaplardan başlayalım.
Başlayalım.
Bu seneyi özetleyen tek kitap.
Tek kitap söyleyemem çünkü.
Ama
şöyle
oyun
konseptsel,
bozanlık yok falan demiş.
Konseptsel bir şey yapabilirim senin için.
Söyle bakalım.
Bir tanesi bence yılın değil yılların yazılmış en iyi işlerden. Ve hani arka arkaya okuduğum için hiç pişman olmadım. Mini, çok minik 3 tane kitap. Geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülünü alan Annie Ernaux'un Can Yayınları sağ olsun çiçek gibi çevrilip Türkiye'de de yayınlanan 3 kitabını okudum ben bu sene. Zaten hani en iyi ve en bilinen eseri Seneler ama ona cesaret edemeyen herkese ben şeyi öneririm. Bu Annie Ernaux'un küçük kitaplarını. İyi başlangıçlar bence. Bir tanesi bir kadın annesiyle ilişkisini incelediği. Olay var ki filmi de var. Çok genç yaşta başından geçen istenmeyen bir gebelikle nasıl baş ettiğini anlattı. Ve daha ileriki yaşlarda yaşadığı bir gizli aşk hikayesi var. Yalın Tutku o da birazcık böyle hani aşk, seks, şehvet ve hani ilerlemiş yaşında bir kadının bunlarla nasıl mücadele ettiğiyle alakalı. Bu üçü bence bu yıl okuduğum en iyi şeylerdi. Ve hani Annie Ernaux'u okusam bir yerden başlasam deyip de nereden başlayacağını bilemeyenler için de fena giriş noktaları değil bence. Böyle bir üçlü önerebilirim.
Ben de Babamın Yerini okumuştum bu sene. Ben
Babamın
de onu öneriyormuşum şimdi.
Babamın Yerini de eklerim bu dörtlüğe bu arada. Ben sadece bir önceki yıl okuduğum için listeye girmedi.
Böyle bir ezip geçmişti. Ben şeyi söyleyeceğim. Ya benim söyleyeceğim de bir 2022 kitabı aslında. Ama ben bu sene okudum. O yüzden umurumda değil. Mertcan Karakuş'un Yüzen Küçük Şeyler diye bir kitabı var. Ya Türkiye'de queer edebiyat yapılıyor mu? Yapılıyor. Fakat önü açılıyor mu? Hayır. Dolayısıyla okuyucuya ulaşan queer kitabın sayısı bir hayli az. Mertcan bence İstanbul'da hayatının bir noktasında, özellikle gençlik yıllarında Lubunyalı'nı yaşamış, kendi seçilmiş ailesini kurmuş herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap. Bununla birlikte ya çocukluk ve hatıralara saplantılı, geçmişle hep farklı bir yerden bağ kuran insanların da, yani Lubunya olsun olmasın, okuması gerektiğine inanıyorum. Bir de bazı kitaplar oluyor ya, okurken hep şey yaşıyorsun. Ay şunu şu mu oynasaydı acaba? Şu film olsaydı şurada şu mu olurdu? Hep öyle hayal kurarak okudum bu kitabı. Bir noktada Yüzen Küçük Şeylerin, Ali Kemal Güven, sana sesleniyorum, uyarlandığını görmeyi çok çok isterim. Çünkü çok hak eden bir işti. Böyle şey, bu sene zaten kim kitap önerisi istese hep Mertcan'ın kitabını söyledim. Çünkü kimse okumadı, böyle küçücük bir yayın evinden zaten, Ardis'ten. Rica edeceğim, okuyun ya. Şey gibi oldu. Abi bir göbek atalım ya. Azıcık bir göbek atalım ya.
Ben hemen aldım listeme, okuyacağım.
İyi, verebilirim sana. Aa, ben sana şey vereceğim bir de. All of Us Strangers. Evet, bir sonraki görüşmemize ikisini de getireyim ben sana.
Tamam.
Bir sonraki görüşmemiz seneye mi?
Seneye.
Çünkü buradan. Geçelim o zaman diziye. Evet Seda'mız, hangi diziyi söyleyeceksin?
Yani burada şeylerden seçmek istemedim ki bence bu düşünmesi bile bana çok ürkütücü geliyor. Nasıl bu yıl bitmiş olabilir Succession ya da işte Bear'ın yeni sezonu nasıl bu yıl izlemiş olabiliriz? Bence 3 yıl falan geçti üzerinden. dünya ve ülke gündemiyle alakalı olsa gerek. Ama hani benim çok uzun bir aradan sonra ilk kez böyle next diyerek izlediğim, hani benim sahalara dönüşümü sağlayan dizi Daisy Jones and the Six oldu. Son müziklerini falan da dinledim. Dolayısıyla kendisinden bahsetmem şart oldu burada gibi geliyor bana. Hem ana akım, hem hani keyifli, işte 70'ler, azıcık nostaljik. Çok güçlü kadın karakterleri var. Güzel insanlar var. Bakması, izlemesi güzel o anlamda. Bence tatlı da bir diziydi kendisi. Çok traction olmadı ama. Az adaylık aldı. Bakıyorum da.
Hı hı.
Ya da yani aldığı adaylıklarda da hiçbir yerde front runner değil. Oysa ki başroldeki Riley Hanım rock yıldızı olmak için doğmuş. Çok ödüle uzanırdı gibi düşünmüştüm.
Emmy ertelenince şu an sezon hani sanki olmuş da hiç ödül almamış gibi geliyor bize.
Evet.
Emmy, Altın Küre, SAG'le birlikte belki birazcık bir oynama olur, gündeme yerleşir. Prime'de bu arada rahatlıkla izleyebilirsiniz.
İzleyebilirsiniz. Sende ne var?
Ben şeyden ulaşılamayan, Türkiye'de herhangi bir dijital platformdan ulaşılamayan bir HBO animasyonu önereceğim. Scavengers Reign.
Yemin ederim aklıma gelmişti bunu söyleyeceğim. Bir
yerde bunu övmeye gayret ediyorum. Hep de aynı şeyi söylüyorum ama bir yerde okudum, bence bu diziye çok uyuyor. Cehennem'de Safari. Yani son 20 yılın belki de en iyi bilim kurgusu. İnsan hiçbir şekilde gözünü ekrandan ayıramıyor. Gerçek bir korku filmi de bence bir taraftan. İnsanın doğayla ilişkisi üzerine bir meditasyon, bir hayatta kalma savaşı. Doğadaki her şeyin ya sizin için ya da size karşı işlediği bir düzenek. Bugüne kadar gördüğüm en korkunç yaratıklara ev sahipliği yapıyor dizi. Ve neredeyse hiç büyük bir olay yok. Resmen yeni bir evrende karakterlerle birlikte keşif gezisine çıkmış gibisiniz. Bambaşka bir deneyim olduğu için özellikle öneriyorum. Eşine benzerini televizyonda ya da sinemada pek rastlamadığımız bir şey. Birazcık şey gibi düşün. Miyazaki'nin yaratıcılığını alıyoruz. Bilim kurgu ve korku türüne enjekte ediyoruz. Sonra da kendimizi rahat bırakıyoruz.
Biraz bilgisayar oyunu gibi mi de? Hani böyle yeni bir dünya inşa etmesi ve onun içinde navigate ediyor,
evet,
olması.
Evet herhalde. Ama hiç macera yok. Yani bir bilgisayar oyunundan farklı olarak. Yani bir macera yok. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorsun. İşin sonunda bir şey yok. İşin sonunda bir kurtuluş yok. Hiçbir şey yok. Sadece hayatta kalıyorsun. Orada var olmaya çalışıyorsun. Hikayenin
yani 8-5 beyaz yaka hayatı diyorsun.
Evet evet. Tamamen. Tamamen hayat. Yani o yaşam döngüsü. Ve onun sıradanlığı ve tüm o korkunçluk içerisindeki de banalliği aynı zamanda.
Okey, güzel.
Gelelim.
Sattın bana.
Film mi? İzlersin inşallah. İzlersen çok sevinirim ya.
İzlemeyi çok isterim. Sadece yani sıraya girmesi lazım.
12 bölüm, yarımşar saat bu arada. Birazcık göz korkutuyor ama inan ki çok sürükleyici.
Bir saatlik 6 bölümdense yarımşar saatlik 12 bölüm daha izlenebilir geliyor bana. Çünkü yani ilgi açıklığım o kadar. Yarım saatin üstüne çok çıkamıyorum yaptığım herhangi bir şeyden. Peki.
Bence dizinin bu arada 20 dakika olanı makbul. Onu da not düşmüş olayım. Evet, filmimizi önerelim. Sayın Artaş, hangi film 2023'ünüzü özetledi?
Bence yılın en iyi filmi değil. Daha iyisini izledim. Ama en iyilerinden biri. Ve hani ne kadar uzun süre beklediğim ve salondan ne kadar mutlu ayrıldığımı düşünerek Killers of the Flower Moon diyeceğim burada.
Oo, hem de beraber izledik.
Hem de beraber izledik.
Vallahi ben de bu arada bir şey olmuştum ama filmle ilgili detayları okudukça çıldır ne kadar kıymetli bir iş olduğunu anlıyor. Daha iyi anlıyor gibiyim. Ben de acaba senin gibi en iyisini değil de böyle unutamadığım bir şey mi koysam buraya diye
yani
düşündüm.
Yani o şey ama... bu benim için. Hani geri dönüp 23'ü düşününce ilk aklıma gelen film olacak muhtemelen.
Benim bu en sevdiğimle sanırım 23'ü özetleyen aynı film. Dolayısıyla ben başka o filmi söyleyeceğim. Yani benim için aynı zamanda yılın en iyisi olan filmi söyleyeceğim. Söyleyeyim mi yoksa Killers of the Flower Moon'u övmek ister misin biraz daha?
Yo, çok övdüm zaten. Hani süresinden korkmadan izleyen izlemiştir diye düşünüyorum. Övülecek bir şey var mı ya? Herkes biliyor ne kadar sevdiğimizi.
En içten dileklerimle bölümünde Killers of the Flower Moon hakkındaki fikirlerimizi dinleyebilirsiniz. 127. bölüm.
Ya çiçeğim ya. Muhteşemsin. Self referans Umur gibi o.
Benim favorim ve 2023 özetleyen film benim için All of Us Strangers. Siz izlemediğiniz, sadece ben izlediğim için değil, gerçekten çok güzel film.
Ya bu arada mesela Poor Things var, All of Us Strangers var. Belki izlesem burayı sarsar ama şu an elimizdeki kaynaklarla buradayım.
Poor Things hakkında kadın yazarların yazdığı şeyleri okudukça senin vereceğin tepkiyi bir merak eder oldum.
Ben de kendi vereceğim tepkiyi çok merak ediyorum gerçekten.
All of Us Strangers benim favorim. Yani kendi hayatımla arasındaki paralellikten sebep sanırım çok savunmasız kaldım bu filme karşı. Hazırlıksız yakalandım. Filmden gördüğüm her kare içimi titretiyor. Böyle resmen alt dudağım falan şey oluyor. Ay. Bir gidiyor geliyor seyiriyor. Andrew, hey, ne kadar tatlı bir hikaye anlatıcısın sen ya. 45 Years'ı da tekrar izleyeceğim bu arada. Bence yanlış bir dönemde çok da dikkatimi vermeyerek izlediğim için bu kadar alelade bir tepki verdim. Andrew, hey, kesinlikle filmlerine geri dönülmeyi hak eden bir anlatıcı. Evet.
Çok iyi de bir pazarlama kampanyası yürütmüyorlar mı filmle ilgili?
Yani agresyon. Müthiş bir kampanya. Her yerdeler.
Her yerdeler ve çok mutluyum kendilerini her yerde görmekten.
Twitter, Instagram, TikTok nereye açsam önüme ya Paul Mescal çıkıyor ya Andrew Scott çıkıyor. Vallahi helal olsun. Umuyorum bunun karşılığını Oscar özelinde de alırız ve en azından erkek oyuncu uyarlama senaryo dallarında
bir aradaylık lütfen rica ederim.
Evet. After sana bile verdiniz kardeşim. All of Us Strangers'ın neyi eksik yahu?
Katılıyorum.
Şeyi de yeni izledim bu arada. Paul Mescal'la Natalie Portman'ın Actress on Actress'ini izledim. Ben şeyi unutmuştum ya. Paul Mescal Natalie Portman'ın kocasının filminde oynadı ya, başroldeydi.
Öyle mi? Ha, bilmiyorum. Aha,
oradan kurdular bağı. Carmen'i çekti şey. Boşadığı herif. Orada başroldü Paul Mescal.
Her masadayız Paul'cuğum ya. Şimdi bir de Gladiator'da oynuyor. Yani film buraları da kendine hayran bırakacak. İnanılmaz bir adam.
Evet. Yetenekli de şerefsiz. İzletiyor
yetenekli
yani kendini.
Ve şey, Avrupalı yeni nesil bir erkek oyuncu nesli var ya, Avrupalı. Andrew Garfield'ı bile onların içine koyacağım. Böyle hani çalıştıkları için çok memnunlar, riskler alıyorlar, bağımsızlara yaklaşıyorlar, fırsat buldukça büyük yönetmenlerden de kaçmıyorlar. Biraz böyle Pattinson da onlardan. Bunlar onların evet, ikinci nesli gibi. İşte Barry Coogan'lar, efendime söyleyeyim. Yani çok şey geliyor bana. Oyuncu olsam ben de böyle bir kariyer isterdim gibi geliyor. Takdir ediyorum.
Film yıldızı fikrini kırdılar, mitini kırdılar. Hı-hı, bambaşka hı-hı bir yerden yaklaşıyorlar oyunculara. Mesela bunların Amerika'daki karşılığı da Adam Driver'da aslında ama o da yani Ferrari'de, Gucci'de falan oynuyor. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum şu an. Ama bu Avrupalı ekip, senin de söylediğin birinci nesil, ikinci nesil gibi birbirine yaşça yakın. Ya da en azından yaşça yakın gözüken. Çünkü galiba Andrew ile Paul arasında 15-20 yaş fark var, şaka gibi.
Hı-hı.
Çok keyifli kariyerlerini takip etmek. Seneye de Robert Pattinson'ın Bong Joon-ho filmini de izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım.
Al benden de o kadar.
Evet. Evet efendim. Bir seneyi daha birlikte devirdik. Yani bu sene bize çok çok kıymet verdiniz. Çok yeni dinleyicilerimiz var aramızda. Dinleyicilerimizin %60'ını sanırım 2023'te edinmişiz gibi bir istatistik vardı. Giderek de büyüyoruz. Arkadaşınıza, ananıza, babanıza telefonunu eline alıp Spotify'dan abone olmayı, bizi zorla dinlettirmeyi lütfen unutmayın. Umarım herkes için çok tatlı bir yıl olur. 2023 ne yazık ki Türkiye'de yaşayan herkesin bir üstünden geçti. Her anlamda. Hı hı. 2024'te ay artık iyi dilek bile dileyecek şeyimiz, takatimiz kalmadı
daha
ama
kolay olsun.
Evet ya, bu kadar zorlanmayalım, bu kadar yorulmayalım. Kardeş olalım, savaşlar bitsin, barış başlasın, birlik olalım, dürüst olalım, insan olalım diyorum Seda.
Bana dilek bırakmadın çiçeğim ya.
Bir şeyler.
Aynen katılıyorum. Ben evet daha kolay olsun istiyorum. Kendimize vakit ayırabildiğimiz, uykumuzu aldığımız, bakın beklentim bu noktada, uykumuzu aldığımız, fiyatları sindirdiğimiz, sindiremediklerimizi görmezden gelebildiğimiz bir yıl olsun. Çünkü artık ne pahalı ne değil onu bile anlamıyorum. Vardığım nokta burası. Sağlık ve iç huzuru diliyorum. Bakın mutluluk da dilemiyorum. Herkesin mutluluğu kendine.
Yani ben suyu 10 liraya almaya başladığımız anda şaşal bıraktım galiba bir şeylere anlam vermeyi. Okey dedim yani. That's it. Bittik artık.
Şeyim ben. Love and Marriage dizisi vardı ya. Married with Children. Love and Marriage. O dizinin ana başlangıcındaki Bundy gibiyim. Her gelene para veriyordu. Onu hatırlıyor musun?
Jetkilerde de vardı bu ya.
Oradayım ya. Aynen. Tam o babayım yani. Beni baba yaptı 2023. Mutlu musunuz?
Of. Baba filmini de çok beğenirim bu arada ben Seda.
Baba en sevdiklerimden.
Ya yani birbirimizi tutunalım falan. Ay böyle pozitif şey mesajları da hiç sevmiyorum ama yani evet Seda'nın dediği çok güzel. Daha kolay bir yıl olsun lütfen. Çok zorladı çünkü 2023. Böyle daha... Ben bu arada şeyde inanırım. Tek yılların zor geçtiğine, çift yılların kolay geçtiğine inananlardan. Çift yıllarda kutladığım doğum günleri hep daha eğlencelidir falan.
Evet bu yıl artık yıl. Fazladan da bir 24 saatimiz var. O 24 saati güzel geçiririz diye umut ediyorum.
Şubat 29 mu çekecek?
Öyle olması lazım artık yıl bu sene.
Ay hadi bakalım. Leap year'a gelmişiz. Ne olduysa bu sene oldu. Amy Adams'ı bu sene başımıza sardılar işte.
Belki de bu sene Oscar'ını alır kadın, belli mi olur?
Ay hayır ne olur. Hadi kapatalım tamam burada.
Kapat.
Lütfen. O kadar zorladık yani. Leonardo DiCaprio'nun karşılığı gibi bende artık. Bradley Cooper'ın ya da. Evet. Seneye görüşürüz. Espresso yapacağım. Çok üzgünüm. Seneye görüşürüz sevgili dinleyiciler. Kendinize iyi bakın. Haftaya yokuz. Unutmayın 15 gün sonra görüşürüz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.